Mobilit'in yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdi Özağ.
Ben Mesut Çevik.
Yine dop dolu bir programla karşınızdayız. İlk haberimiz akıllı telefon dünyasının genelini ilgilendiren bir gelişme. Özellikle teknoloji piyasasında piyasa araştırmaları yapan en önemli şirketlerin başında belki de en önemlisi IDC. Yine akıllı telefon dünyasının genelini ilgilendiren bir raporları var 2015 dönemi için. Deniliyor ki çok uzun bir aradan sonra ilk defa bu sene akıllı telefon pazarında bir daralma yaşanacak. Daralmadan kastımız şu, geriye gidiş söz konusu değil. Yani eksilere düşmüyoruz ama çift taneli büyüme rakamları artık tek hane seviyesine düşmüş durumda. Hatta net konuşmak gerekirse bu sene için beklenti %9.8 yönde büyüme olarak. Toplam satış adedi de dünyanın geneline bakıldığı zaman 1.4 milyar adet. Raporun ben bir genelini okumaya çalıştım. Burada büyümenin yavaşlamasındaki en büyük faktör Çin pazarının artık doygunluğa ulaşmış olması. Çünkü orada irili ufaklı yerli firmalar, global markalar vesaire derken herkesin artık İyi ya da kötü, ucuz ya da pahalı bir cep telefonu var. Şimdi bundan dolayı yeni bir arayış başlamış durumda. Zaten üretici firmaların açıklamalarına baktığın zaman da Nokia bunu zaten yıllardır söylüyordu. Yeni 1 milyar olarak Hindistan ve Afrika pazarına yönelme söz konusu. Önümüzdeki senelerde büyümeyi bu pazarlar korusa bile, yani sürdürse bile buradaki satın alma gücünden dolayı orada daha ziyade yenilikçi telefonlardan ötesinde düşük maliyetli, az yenilik üstünden teknolojik olarak o beklenen atlamayı yapamayacak cihazların popüler olacağı söyleniyor.
Şimdi şu da var Erdi. Biz gördük, ucuz telefon satan firmalar memnun değiller hayatlarından. Yani oradaki büyüme yine firmaların yüzünü güldürecek şey olmayacak. Belki pazar payları bakımından büyük gösterecek onlar, işte milyon sattılar yani diyeceğiz.
Ciro yapacaklar ama kâr elde edemeyecekler.
%20, %30 onların diyeceğiz ama işi çıkartmaya devam edecekler. Belki de departmanları ayırıp farklı katı önlemler alacaklar. Çünkü pazarda hep konuşulan şu, kimse memnun değil Apple dışında.
Evet.
Kimsenin yüzü çok mükemmel bir şekilde gülmüyor. Firmalara bakıyorsun, üst düzey yöneticiler çatır çatır değişiyorlar. Kimse üst düzey yöneticilerinden de memnun
en son
değil.
Mesela Samsung'da Mobil'in başındaki arkadaşı Mobil'in başından aldılar. Evet, hala ana holdingde bir başkan yardımcılığı var ama Mobil'de bir kan değişikliği oldu. Çünkü Samsung'a bakıyorsun, o son 3-4 yılda o Galaxy serisinin ilk 2-3 jenerasyonu, özellikle Galaxy S3'ün elde ettiği başarıdan sonra S4, S5 ve S6 aynı başarıyı sürdüremedi. Bunlar büyük şirketler. Burada en ufak, hani zarar demiyorum, kardan kayıpta bile insanlar yöneticilerin başarısını sorgulamaya başlıyor.
Ya zaten bana artık şu garip gelmeye başladı. Belki de mobil üreticilerin buna doğru yönelmesi lazım. Mesela şimdi Note 4 diyoruz, arkasından hemen Note 5 çıkıyor. Bir sene geçiyor. Sadece bir sene. Gerçekten çok kısa bir süre. Neden derseniz Note 4 almak için para biriktiren adam kendini Note 5 alırken bulabiliyor bazen. Çünkü para biriktirme sürecin de biraz zaman alıyor doğal olarak çalışma şartlarından dolayı. Belki de firmalar şöyle bir yol izleseler bazı modellerinde. Note 4 çıktı değil mi? Bir sene sonra üretim maliyetlerini düşürebileceğin için bunu PlayStation'da falan da gördük. İşte pili daha uzun giden, daha uygun fiyatla satabileceğin Note 4'te devam et. Revize et ama Note 4 kalsın, fiyatı düşsün. Daha fazla kişiye ulaştır. Note 5 dediğin alet daha şey olsun. Çıktığında daha güçlü, daha kaslı bir alet olsun. iPhone'da bunu nasıl görüyoruz? Ne diyor? 6, 6S. 6 kullanıcısı 6S'yi almasa da olur. 5, yani, 5S.
Evet,
5S'yi almasan da olur.
Orada mesela Intel'in stratejisinde benzer bir şey var. Diyor ki 6'da ben tasarımı değiştirdim. 6S'de donanımı değiştirdim. 7'de yine tasarımı değiştireceğim. Kendini bu döngüye göre ayarlı gibisin. Keza şimdi şeye bakıyorsun. Otomobil üreticilerine bakıyorsun. Belki oradaki maliyetler daha yüksek olduğu için uygun otomobillerden bahsetmek doğru olmaz ama mesela üst seviye arabalara bakıyorsun. İşte BMW 7 serisi, Audi A8 serisi, Mercedes'in işte S serisi gibi. Bunlar her sene güncellenmiyor. Adam bir araba yapıyor, bir tasarım ortaya koyuyor. 3 senede, 4 senede bir. Arada belki 2 senede bir ufak kozmetik güncellemeler oluyor.
Evet, ya da ne bileyim işte dashboard'daki bilgisayar birazcık daha farklı yeteneklere kavuşuyor.
Izgarayı değiştiriyor, stoplanmasında bir takım şeyler yapıyor ama bu senin arabaya geçmen için bir yeni neden oluşturmuyor esasında. Şimdi tüm bunları bir tarafa koyduğumuz zaman diğer taraftan ekonomistlerin dünyadaki genel ekonomik gidişatla ilgili beklentisi de çok pozitif değil. Genelde bir yavaşlama olacağı yönünde. Çünkü Çin pazarında da keza büyüme hızı artık eskisi gibi değil. Bunların hepsini alt alta koyduğunuz zaman mesela ortaya çıkan tabloda her yeni sene pahalı telefon çıkartıp bunu milyonlarca satacağı anlamına gelmiyor. O göstergeleri bizlere vermiyor. Ama bu raporun bir başka yönü var. Deniliyor ki yine aslında telefonlar satmaya devam ediyor. 1.4 milyar cihazdan bahsediyoruz burada. Yenilik yapan kazanacak diyor. Hatta bu saatten sonra daha fazla yeniliğe ihtiyaç var. Dolayısıyla telefonun sağını sonunu ufak güncelleyerek işlemci 100 MHz arttırarak çıkan telefonlardan ziyade parmak izi okuyucunun yanında örneğin retina taraması yapabilen, örnek veriyorum şu anda afak konuşuyorum, ya da yüksek performanslı donanımı, yüksek kapasiteli pille buluşturan firmalar aslında yine kazanmaya ve büyümeye devam eder gibi görünüyor.
Öyle gerçekten. Samsung'a da şöyle üzülüyorum. Son dönemde piyasaya sürdüğü telefonlar güzeldi. Kötü telefonlar piyasaya sürmedi. Tamam, eleştirilecek bazı noktaları yok değil. Mesela pil kapasitesini daha iyi bekliyorduk kullanıcılar. SD karttan vazgeçilmesi bazı kullanıcılar için hayal kırıklığı oldu. Benim için de keza öyle. Ama telefonlar tasarım ve performans olarak Android dünyasındaki en iyi telefonlar
oldu. Ya ben sana şimdi şöyle çok net konuşalım. Bana fiyatı önemli değil. Android'de en şu an ne alayım diyen adam önereceğim telefon Note 5 olur muhtemelen. Evet. Çünkü en olgunlaşmış paketi o bizlere sunuyor. Ama dediğin gibi orada şey var. Şimdi Not 4 alan adamın geçmesi için neden yok?
Hiçbir neden yok.
Şimdi Not 3 alan adamın da geçmesi için neden var mı yok mu diye araştırmak gerekiyor. Çünkü Samsung'daki sorunlardan birisi de şu. Not 5'i 2500 liradan sunuyorsun. Ama Note 3 ile 0 olarak 1200 lira bulunabiliyor. Şimdi yani evet. Tüketiciye bakıyorsun. Büyük ekran seyahat. Note 3 de büyük ekran. Bir de tüm bunların yanında Note 3 de kötü çalışan bir telefon değil. Hızlı çalışan bir telefon.
Tasarımı da kötü bir telefon.
Tasarımı da kötü
değil. Ben memnun zaten.
Yani o çakma değeri kapar mı? Bir kendisinin nasıl bir havası var en azından deforme olana kadar. Dolayısıyla hani telefon geliştirmenin yanında piyasadaki hangi ürünlerin bulunacağı, fiyatlandırmanın nasıl olacağı konularında da firmaların çalışması gerekiyor. Türkiye'de çünkü bakıyorsun spotu var. Resmisi var ama iki jenerasyon önceki telefon hala satılıyor. Arada Note 4'ü var, arada S5 var. S5 dediğin telefonda bugün 1500 lira alan pişman olur mu? Çok pişman olmaz, ne kötü bir telefon değil.
Yani Apple tarafına baktığımızda bile işte onlar için hep iyi gitmiştir bugüne kadar. Ama ne yaptılar? 6S'de satış rakamlarını tekrar bir revize ettiler. Siparişleri ona göre düşürdüler üretim bandında.
Ya onlarla ilgili işte analistlerin söylediği şeyler de 6S ailesinde beklentiler karşılanamamış. Hatta bu Black Friday döneminde yani Kara Cuma döneminde bir ufak artış olmuş ama... Zaten birazdan değineceğiz. Ondan dolayı küçük ekranlı bir yeni iPhone modelinin daha hızlı bir şekilde geliştirilmeye aldığı söyleniyor. Bu saatten sonra yenilik yapan zaten kazansın. Mesela telefonlara bakıyorsun. Evet, iyi firmaların iyi ürünleri var ama genelde hepsi birbirine benzeyen özelliklerle evet. çıkıyor. Yani bugün parmak izi okuyucuda fark yaratmaya çalışan firmalar var. Yine birazdan değineceğiz. 1000 liranın altına artık parmak izi okuyuculu telefonları bulabiliyorsun. Dolayısıyla artık yeni bir şeylerin önümüze gelmesi lazım.
Yine Samsung'dan devam edelim. Galaxy S7 ile ilgili bir sürü iddia var. İşte Snapdragon 820 mi kullanacak, yeni Exynos mu kullanacak derken 820 kullanacağı neredeyse kesinleşti gibi oldu o tarafta ama şimdi yeni bir iddia daha var. Isı borusu. Isı borusu kullanması beni şöyle tedirgin etti. Acaba Snapdragon 820 ısınıyor mu herhalde?
Ya şimdi muhtemelen şöyle bir şey olacak. Galaxy S7'de hani biz daha önceki bazı Galaxy modellerinde olduğu gibi biz S6'da bunu görmedik ama S5 ve öncesi diğer cihazlarda keza Note 4 için de söylenebilir, Note 3 gibi. Ülkeye göre belki farklı işlemciler olacak. İşte bazı ülkelerde Snapdragon 820, bazı ülkelerde de Exynos 8890. Samsung'un ilk özelleştirilmiş tasarımı olacak. Olması bekleniyor. Şimdi buradaki ısı borusu konusu önemli. Çünkü ısı borusu şu an piyasada kullanılan bir teknoloji. Kim kullanıyor? Sony'de mesela Xperia Z3'ten biri var. OnePlus'ta var keza bakıldığı zaman. Yine bazı bir iki firmada daha olduğunu görmekteyiz. Hani bugün Sony'nin yeni telefonlarına bakıldığı zaman ben bu Z5'lerle ilgili bir termatronik testi yaptım. Hakikaten frekansı koruyor artık. İlk çıkan Snapdragon 810'lu cihazlar gibi değil. Ama Samsung'a dönecek olursak eğer zaten Exynos sayesinde bir throttling problemi yoktu. Yani ısınmaya bağlı performans kaybı sorunu yoktu 7420'ye kadar, şu anki platforma kadar. Snapdragon 820'de bilmiyoruz nasıl olacak. 810 öyle kronik sorunları oldu zaten aşikardı ama burada birincisi telefonların tasarımı inceleyecek mi? İncelen bir kasa içerisinde yüksek performanslı işlemciyi koymak belli soğutma hassasiyetlerini beraberinde getirebilir. Bununla birlikte tabii ki şimdi Exynos 8890'a baktım ben örneğin. Şimdi Samsung diyor ki bizim ilk özelleştirilmiş tasarımımız. İşte 2009'da biz bu işe başladık. 6-7 yıllık yatırım sonucu ilk defa özelleştirilmiş bir tasarım ortaya koyduk ama mesela özelleştirilmiş kısma bakıyorsun %30 performans artışı diyor çekirdek başına. Ama zaten Cortex A7'den Cortex A72'ye geçiş söz konusu. Oradan zaten bir %15 evet. geleceğiz. O çok özelleştirme durumu söz konusu değil. Fakat GPU durumuna bakıldığı zaman Mali T880'in 12 çekirdekli versiyonu var. Dolayısıyla burada iki faktör var. Eğer gerçekten ısı borusunda bir ihtiyaç varsa throttling problemi yaşanmaması adına, birincisi GPU'nun çok kaslanmış olması. Diğeri ise Cat 12, Cat 13 seviyesinde modemlerden bahsediyoruz Exynos 8890 için ki bir uyumlu network'te kullandığını düşünelim. Cat 12 ile 600 megabit saniyede dosya indirebiliyorsun. Keza Cat 13'e bakıldığı zaman 150-200 megabit dosya yollayabiliyorsun. Modem yani şey değil.
Evet, kötü değil.
Statik bir cihaz değil. İster istemez böyle bir performans durumunda ısınacaktır. Benim görüşüm ısı borusu muhtemelen GPU ve modemden kaynaklanan bir sonucun yansıması olabilir. Çünkü tek başına işlemcinin ben çok ısınacağını zannetmiyorum. Keza üretim sürecinde de 14 nanometrenin artık ikinci jenerasyonunu kullanmaya başlayacaklar. Snapdragon 820 için konuşmak gerekirse de ortada henüz bir data yok. 810'un üzerine 820'de performansını çok ciddi artacağını biliyoruz. GPU tarafında yepyeni bir GPU var ama üretim tarafıyla bir optimizasyon sorunu olacak mı olmayacak mı? Snapdragon 810'un üzerine bu kadar performans artışı koyarken ısıyı da aynı şekilde azaltabilmişler mi? Onları bilmiyoruz. Fakat ısı borusunun kullanılması bence bir avantaj çünkü sonucunda incelen kasalarda performans artıyor. İster istemez belli bir yerden sonra kontrol edemediğin kaçaklar oluşabiliyor. O açıdan zaten testlerini de yapmışlardı. Gerekli görürlerse kullanırlar diye düşünüyorum.
Yine Samsung'a devam edecek olursak Samsung'un Galaxy A serisi Samsung için önemli. Neden derseniz şu anki tasarım çizgilerine baktığımız ilk olarak A serisiyle başladı bu incelme ve metal çerçeve kasa.
Alfa ile başlamıştı. Evet, daha sonra Alpha. A ile devam etti.
Evet, A serisine devam ettiler. Samsung'un Alfa'sı evet ısınan bir telefon oldu içindeki işlemciden dolayı ama tasarımsal anlamda müthişti.
Belki de Samsung'un çok kötüydü ya.
Evet,
çok kötüydü.
Şu ana kadar ortaya koyduğu en iyi telefondu tasarım çizgileri olarak.
Görüntü olarak çok şey hani hakikaten İşte iPhone 5, 5S'ye rakip diyebileceğin Android telefon oydu. Çünkü tasarım olarak estetik, boyut olarak küçük ve performans olarak iyi bir telefondu.
Bir günü tamamlamaması pilin işte en büyük sıkıntısıydı Erdin'le dediği gibi. Şimdi A serisine bir güncelleme geldi. Alfa atası oluyor bunların. Ondan sonra A serisiyle devam ettiler dediğin gibi.
A3, A5, A7.
Evet. Yalnız A serisinde şöyle bir sıkıntı var Erdi. Fiyatları pek de şey olmuyor. Yani tasarım odaklı aynı bu HTC'nin A serisi gibi
şimdi,
oluyor.
Şimdi dediğinde haklısın. Şimdi şöyle bir şey var Mesut. Şimdi Samsung burada bir isimlendirme değişikliğine gitmiş. Onu söyleyelim. Ne yapmışlar? Mesela şimdi Galaxy A3, Galaxy A5 ve Galaxy A7 şu an piyasada var. Ama bunlar da aynı isimleri taşıyor. Mesela A4, A6 ya da A9, A10 dememişler. Bu esasında az önce otomobillerden örnek verdim. Evet. Bu otomobillere doğru kayış gibi. Yani Audi'nin A3'ü her şeyin A3 olarak çıkıyor. Ya da BMW, Mercedes'in isimleri çok fazla değişmiyor. Şimdi buradaki sorun şu. A serisini Samsung orta segmentte oturtmaya çalışıyor. Onun altında indiğin zaman E serisi var ve J serisi var. Onlar daha uygun fiyatlı ürünler. Ama görünen o ki mesela bu cihazlar orta üst segmente kayacak gibi. Çünkü bakıyorsun 5.5 inç ekranı var. Full HD çözünürlüğü var. 1.6 GHz Octa-Core 8 çekirdek işlemcisi var. 3 GB RAM'i koymuş. Kamerada optik görüntü sabitleme var. Dolayısıyla şimdi yine aynı soruna takılacaklar muhtemelen. Buna diyecek ki 1500 lira misal. Evet. Şimdi 1500 liraya bakacaksın Galaxy S5 var ya da Note 3 var ya da Note 4'ü bulabileceksin. Burada şimdi kullanıcı kendi kendisine soracak. Galaxy A, Samsung'un orta segment. Ama geçen sene Note 4'ü var. Flagship cihazı. Hangisini alırsın gider?
Tabii ki diğer cihazlara kayacaklar. İşte burada aynı HTC'nin o yaşadığı sıkıntıyı yaşıyorlar artık. Yani ortaya güzel bir telefon koyuyorlar ama orta sınıf deyip fiyatı üst sınıfla eşleştiriyorlar.
İşte tüketi, yani bunu yapacaksan eğer bu telefonların satmasını istiyorsan yavaş yavaş diğer ürünleri end of life edip piyasadan çekmen gerekiyor. Çünkü bana birisi abi aynı fiyata ben A7 buldum. Note 4 de var derse git Note 4 al derim. Yani evet. A7'nin esamesi okunmaz. Tamam şimdi buna parmak izi okuyucu koymuş olabilirsin. Yani olmayan cihazlarla kıyasladığımızdan bir avantaj yaratabilir ama parmak izi okuyucu tek başına da senin 1500 liralık cihazını al ben fark yarattım parmak izi okuyucu var diye sattırabilecek bir unsur değil. İşte doldurmaya çalışmışlar esasında. Fiyatların arttığının farkında Samsung zaten. Onun için parmak izi okuyucu, optik görüntü sabitleme, 3 GB RAM, yüksek depolama kapasitesi gibi unsurlar var ama günün sonunda o fiyatlandırmayla beraber kendi ürün gamının içerisinde başka telefonlarla rekabet eder hale geliyor. Nereden baktım çok önemli olacak. Çünkü bugün işte LG G3'ler var, G2'ler var, Çinli telefonlar var. Hani HTC örnek alırsam fiyatlar yine güzel fiyatlar kalıyor ama HTC'nin dışında yanlış örnekleri bir tarafa bırakırsak eğer çok üst seviye cihazlar var. Çünkü bakıldığında 1500 lira bu olabilir ama 100 lira koyduğun zaman da Z3 alıyorsun. Evet. Ya başka telefon alabiliyorsun. Dolayısıyla bence fiyatlandırma anlamında ya fiyatları düşük tutmalılar ya da yavaş yavaş eski ürünleri çekip bu ürünlere olan ilgi arttırmaları gerek yok. Çünkü şu anki haliyle beraber ben Note 4 al derim, S5 al derim. Bu telefonlara çok fazla yönlendirme yapmam açıkçası.
Samsung'dan kurtulup ülkemize geldiğimizde de Türk Telekom bir telefon tanıttı. Şimdi Türk Telekom neden telefon tanıttı şaşırmış olabilirsiniz ama AVF'den artık tek grup altında. Aynen. Türk Telekom grubu altına toplandılar. Yavaş yavaş onların isimlerini duymayacağız arkadaşlar. Türk Telekom olarak geçecek her yerde.
Ya bu esasında hani AVF InTouch 5 gibi de düşünülebilir.
Evet. Türk Telekom TT175 isminde. Yani Türk Telekom yazmasını geçtim. TT175 koduna kadar böyle pek de böyle cezbedici olmayan bir isimlendirmeyle telefon tanıttı.
TT175'in oradaki şeyi açılmış. O Türk Telekom'un 175. yılını kutluyoruz hani. Sağda solda billboardlarda görüyorsun.
Zaten o da
onun sosyal medyada bayağı tartışıyorlar. Evet. Ya diyor adam ya.
Telefon icat edildi o kadar olmadı falan. Nasıl kutluyoruz?
İlla ki onun bir dayanağı vardır. Yoksa kullanmazlar. Bir şekilde doldururlar.
Postadan, telgraftan geliyordur büyük ihtimalle.
Ya sonuçta kurum olarak bakıldığı zaman iletişim, haberleşmeyi başlatan kurumdan yola çıkarak yapmışlardır diye düşünüyorum. Şimdi telefona bakıldığı zaman isimlendirmesi komple yanlış. Yani böyle bir isimlendirme olmaz. Yani buna Türk Telekom InTouch 5 diyebilirdim mesela. Ya da başka bir isimlendirme olabilirdi ama Türk Telekom TT175 yani. Şimdi TT diyen var, TT diyen var. Orada bile, telaffuzda bile henüz tam oturmuş bir telefon olmadığını söyleyebilirim ama donanıma bakıldığı zaman şimdi 900 liralık bir telefondan bahsediyoruz. 5.5 inç bir ekranımız var, Full HD bir ekran. MediaTek'in 6753 platformunu kullanıyor keza bakıldığı zaman. 3000 mAh de pili var. Şimdi fiyatlandırma anlamında oturduğu yer neresi? Yeni telefonlar açısından bakmak gerekirse eğer operatör telefonları. Ki zaten bu da operatör telefonu. Yani rakibi Turkcell T60 ve Vodafone'un Smart 6'sı, Smart Ultra 6'sı. Boyutlandırma ve teknik özellik anlamında biraz daha şeye yakın. Vodafone Smart 6'ya yakın. Onun da ekranı büyüktü. Onun da pili 3000 mAh'di ama bu telefonun bir artısı var diğerleriyle kıyasladığımız zaman. Parmak izi okuyucusunda olması.
Bu fiyat sınıfında parmak izi okuyucusuna sahip tek telefon oldu şu an Türkiye'de.
Ben hani telefonu henüz elime alamadım. Test edemedim. Ama özelliklerini alt alta koyduğun zaman hiç fena görünmüyor. Tasarıma da önden baktığın zaman da çok kötü görünmüyor. Sadece o arka tarafa üstte Türk Telekom yazmaları, alt kısmı marka yazmaları onlar çok hoş olmamış ama eğer iyi çalışıyorsa ki lansmanı esnasında Android 6.0 Marshmallow güncelleme garantisi de vermişler. 2-3 ay içerisinde bu güncellemeyi de telefonun için çıkaracağız deniyor. Yani Türk Telekom'un açıklamasına göre. Hiç fena olmayan bir telefon. denenebilir. Eğer operatör telefonlarından yana bir tercih yapılacaksa eğer 3 telefonu yan yana getirdiğimiz zaman.
En anlısı bu olmuş.
Özellikle olarak en anlısı bu ama Türk Telekom telefonun arkasında ne kadar duracak ona da bakmak lazım. Çünkü InTouch 4 ve önceki telefonlarla ilgili ciddi sıkıntılar var yazılım güncellemesi konusunda geldi gelmedi yönünde. Ama kağıt üzerinde çok kötü bir telefon değil. Özellikle parmak izi okuyucusu gerçekten iyi bir nüans o noktada. Çünkü az önce ne dedik? 1700 yıllık bir telefonda parmak izi okuyucuyu örnek gösterip bu telefon bizim yeni telefonumuz diyerek sattıramazsın belki ama 1000 lira altına indiğin zaman fark yaratan bir unsur olarak önemli bir esprisi var. Umarız yollarlar. Ben mail attım hani cihazı yoldan inceleyelim diye. Açıkçası Avia grubunda da bir süredir bize cihaz gelmiyor. Evet. Burada şunu söyleyeyim. Ben görevimizi yaptık, mail attık. Gelirse inceleriz, gelmezse de çok peşine düşmem açıkçası ama operatör telefonları arasında donanım olarak fena görünmüyor, onu söyleyelim.
Huawei Mate 8 ve Honor 7 de ülkemizde en çok merak edilen Huawei tarafındaki telefonlar oldu.
Mate 8.
Evet. Mate 8'in geleceği kesinleşti.
Kesinleşti. Şöyle konuştuk sektörden tanıdığımız insanlarla. Mate 8 zaten şöyle bir şey var Müslüm. Mate 8'i Huawei duyurdu ama ortada fold yok, yumurta yok. O biraz hani senin sonuna yaklaşırken evet. Qualcomm Snapdragon 820 diyor, Samsung yeni işlemci diyor, işte Apple A9 duyurdu vesaire tarzındaki yarışta geri kalmamak adına Mate 8'i gösterdiler. Ama benim duyduğum kadarıyla henüz yazılım seviyesinde ciddi ilerlenmesi gereken yollar var. Dolayısıyla Çin'de dahil olmak üzere pek çok ülkede bu telefonun yaygınlaşması zaten 2016'yı bulur gibi görünüyor. Ülkemize dönecek olursak eğer bu telefonun gelmesi muhtemelen Ocak sonu Şubat başı iyimser bir tahmindi. Hani Ocak'ın 3. haftası gelirse de yanlış söylememiş oluruz. Evet. Şubat'ın ortalarına doğru gelirse de yine artı eksi birkaç haftayı koymak gerekiyor. Fiyat anlamında bakacak olursak eğer bana gelen bilgiler eğer yanlış değilse çünkü son en nihayetinde biz işin teknolojik tarafını konuşuyoruz, tartışıyoruz ama getiren firma ticaretini yapıyor. Evet. Dolayısıyla orada dengeler değişebilir. Kur farkıydı, şuydu buydu derken planları değiştirebilirler. Fakat şu anki plan işlerse eğer biliyorsun bunun iki farklı versiyonu var. 3 GB RAM'li ve 32 GB depolamalı ve 4 GB RAM'li 64-128 GB kapasiteli olanları. Türkiye'ye 3 GB RAM'lisi gelecek sadece. Fiyat anlamında 2200-2300 lira gibi konuşuluyor. Biz seninle Mate 8'i konuştuğumuz zaman ne demiştik? 2000 lira altı olsa güzel olur.
Zaten kullanıcılarımızdan da gelen tepki maksimum 2000 lira olsun.
Maksimum 2000 lira ama 4 GB RAM'li modelden bahsediyoruz burada. Şimdi 3 GB RAM'li telefon 2200-2300 lira olunca tamam telefon çok güzel. Kirin 950 çok güçlü bir platform vesaire vesaire ama.
Açık diyeyim nerede? Note 5 bunu çiğ çiğ yer orada.
Ben de aynı fikirdeyim ama deseydi ki 4 GB RAM'li cihazımız bizim işte 1990'lı
gibi. Yine yerdi. Hayır, çünkü şöyle işte ekran bilmem ne. Yok, kamera yok. Kısmını da iddialı değil.
Şundan dolayı söylüyorum. İşte metal kasa, büyük ekran vesaire şu bu derken hani kullanıcı en azından şunu söyleyebilirdim. Büyük ekran iyi telefon arıyorum ama ben kalemli telefon istemiyorum ya da Samsung'a soğuk bakmıyorum diyen için bir alternatif.
O zaman da Edge Plus al derdim biraz daha ver. Yani. Ya şimdi arkadaşlar bazen beni eleştiriyorlar. Diyorlar ki H Plus'dan mı şey yaptın falan filan diye.
Güzel
ya arkadaşlar şöyle bir şey var. Android tarafında bugün para sıkıntı değil. Büyük ekran olsun, iyi telefon olsun diyorsanız Note 5 hemen arkasından da H Plus geliyor. Bu ikisi haricinde şu anda Android tarafında daha iyisi yok. Benim gördüğüm en azından, benim deneyimlediğim.
Toplam paket olarak yani belli açılardan hani bir özelliği belki daha iyi olabilen, bir özelliği belki pili daha iyi gidebilen var ama toplam pakette
Toplam pakette mükemmel telefonlar yapmışlar. Şimdi 2500 lira kaleminden kamerasına, ekranına kadar her şey sektörde kabul edilmiş en iyi standartlarda olan bir alet var. Bir de sen bir çıkmışsın Full HD ekran, kameran işte tamam iyiyiz biz kötü de değiliz filan tarzında. O ne fiyat aynı metal kasan var. Metal kasa diyorsun da metal kasa acaba bu kadar para ediyor mu gerçekten? Etseydi A9'u millet herhalde eleştirmezdi bu kadar.
Yani şimdi şeye de bakmak lazım Yusuf. Hani şimdi telefon Huawei'in flagship cihazı yani amiral gemi diyebileceğiniz bayrak taşıyan telefonu olacak. Ya bugün Ascent G8 diye bir telefonları var. Orta sınıfa konumlandırılabilecek 1300-1400 lira. İşin doğası gereği çünkü o telefonun maliyeti 200 dolar diyelim.
Evet.
Çevirdiğinizden 600 liraya denk geliyor. Vergisini koyduğunuzdan zaten o telefonun fiyatı o kadar oluyor. Üstte P8 var, P8 Lite var. Şimdi onlar varken bu telefonu zaten o tarafa koyman çok mümkün olmuyor açıkçası. Tabii işin içerisinde ticareti var, kar marjı var vesaire vesaire ama 2000 lira altında bu telefon tavsiye edebileceğim telefon olarak. Önerirken çekinmez. Tabii ki bütçen varsa git Note 5'e de bak diyebilirsin ama eğer Note 5'ten 400-500 lira fiyat farkıyla piyasaya girecekse eğer o adama tavsiye ederken korkmaz mı? Çünkü evet. Telefon güzel bir telefon, kötü bir telefon değil ama şu anki fiyatlandırmayla Mesut çok rekabetçi olamaz. Şeyi biraz sorguladım. Niye 4 GB RAM telefon Türkiye'ye gelmiyor diye. Şimdi 4 GB RAM'den RAM kapasitesi artıyor. Hem de aynı zamanda depolama kapasitesi artıyor. Benim elde ettiğim bilgilere göre aşağı yukarı 3 GB RAM ve 4 GB RAM'li cihazın Türkiye ithalatı noktasında bir 100 dolar, 150 dolar yakın bir fiyat farkı oluşuyormuş. Şimdi ben çipin maliyetlerini biliyorum. Çipten dolayı sadece 100 dolar fiyat farkı olmuyor.
Etmez. Benim bildiğim kadarıyla yani tabii yanlış da biliyorsam düzeltsinseniz düzeltirler arkadaşlar ama 20 dolar falan fark ediyor max. O da yani her şey içinde pakette.
O da şöyle bir şey var. 20 dolar şu kadar fark edebilir. Şimdi tabii ki telefonun içerisindeki anakartın layout'unu bilmediğim için eğer PCB'de bir müdahale söz konusu değilse eğer tek başına 3'ü 4 yapmanın ve kapasitesi 32'den 64'e çıkarma var ki $20 bile değil. Evet. $20 bile değil. Ama orada tabii ki şey de var. Kar marjları şu bu ürünü nasıl konumlandırdığında adam şöyle de bakıyor olabilir. Benim 4 GB RAM'li versiyonum çok özel bir cihaz. Çok özel bir cihazın da premium bir maliyeti olur diyerekten de bir planlama yapmış olabilirler.
Yani şimdi Erdi şöyle bir durum söz konusu. Mesela Creative Türkiye ile ilk biz buna şahit olduk. Sonra Fuji devam etti. Gerçekten çok başarılı politikalardı bunlar. Gittiler yurt dışına. Düzgünce dediler ki arkadaşlar bakın burası Türkiye, burası Amerika değil, burası İngiltere değil, Almanya değil. Burada mal satacaksak eğer bu adamlara uygun fiyatlı ürün vermeliyiz. Çünkü gerçekten vatandaşımız yüksek vergi yükünden dolayı bu ürünlere kavuşamıyor. Bugün Creative'in ürünleri Amerika'da neredeyse eş fiyatta satılıyor Türkiye'de. Fuji kameraları hala da Amerika'dan alacağını Türkiye'den al daha ucuza geliyor. Bu adamlar nasıl yapıyorlar? Kamerada falan da çok yüksek vergi var. Demek ki Huawei ya dinlemiyor Türkiye'yi ya da Türkiye'ye gidip anlatmıyor derdin. Anlatabiliyor muyum buradaki ofis? İki tane şık var orada.
Ya da Huawei'nin genel merkezi çok umursamadığı için.
Evet, şimdi kafası politikan bu diyor. Satarak kullanıcı cevaplarını verecek onlara zaten o politikanın. Ben emin olsunlar. Cevap geliyor onlara. Sonra düşünürler. Ya biz nerede hata yapıyoruz? Telefonlar mükemmel, Türk kullanıcısı niye almıyor? Şimdi otursun hesaplasınlar.
Sattıkları telefonlar var. Mesela G8 için çok ciddi bir adette piyasaya mal vermişler. 150 bin adetlerden bahsediliyor. G8 zaten iyi bir telefon. Fiyat evet. Ve donanım olarak da orantıladığınız zaman kötü bir dengesi yok. Bu arada Vodafone'da da geçtiğimiz hafta bir basın açıklaması yaptılar. Bu G8, P8 gibi cihazları da en nihayetinde resmi olarak piyasaya sürecekler. Onu da söyleyelim ama o dediğin gibi sonucunda bazı firmalar var. Amerika fiyatı neyse ya da yüksek fiyatlar... Hangi ülkede yüksek fiyatsa o fiyatı mesela Türkiye'de uyarlamaya çalışıyor ama her ülkenin kendi dengesi var.
Öyle tabii
ne
ki.
Ne oldu mesela vakti zamanında Formula 1 Türkiye'ye geldiği zaman Avrupa fiyatını birebir Türkiye'ye uyguladılar. Kimse gitmedi.
Bilet fiyatları.
O kadar yüksek parayı vereceğim evde 20 tane kamerayla izleyebilirim yani. Yani. Dolayısıyla hani ülkenin gerçeklerine göre hareket etmek daha doğru olacaktır. Bir şekilde Türkiye'ye gelecek zaten. Fiyatı doğru ayarlarlarsa, biraz daha fiyat hassasiyetini yüksek tutarlarsa eğer onlar kazanır. Sonucunda kötü telefon değil. Ne evet. Diyoruz? İyi bir telefon. Ama fiyat yanlış olursa orada Note 5 ve bazı diğer alternatiflerin arkasında kalır gibi görünüyor.
Apple'a geçtiğimizde A9 ve A9X'in yine üretim maliyetleri konusunda haberler görmeye başladık. Bu üretim maliyetleri konusu da öyle bir hesaplıyorlar ki yani gidip silikon çip maliyetinden başlıyorlar herhalde. Bana birazcık şey geliyor yani tamam haber değeri taşıyor ama çok da önemsenecek haberler değil gibiler.
Şundan dolayı çok tartışılan bir noktaya geldi. Şimdi bir tane çip tasarlıyorsun sen. Tüm tasarımı sen yapıyorsun. Üretim sadece başka bir yerde yapılıyor. İki çekirdekli bir işlemci bu. Ve ortaya koyduğu performans şu anda... ARM ekosistemi yani mobil dünyada rakipsiz. Bir de Android ekosisteminde kullanılabilecek yüksek performanslı işlemciler var. Daha pahalıya satıyorsun. Çok ısınıyor. Az performans veriyor. Ve Android ekosisteminin rekabetçi olmasını engelliyor.
Evet.
Şimdi bu ikisini böyle düşündüğün zaman maliyetler merak edilir hale geliyor. Çünkü kimileri şöyle düşünebilir. Adamlar tamam evet çok hızlı bir işlemci yapmışlar ama telefon pahalı demek ki çip de pahalı. Ama çip pahalı değil esasında. Üretim maliyeti anlamında rakiplerinin çoğunun gerisinde.
Ya orada şöyle bir durum var tabii. Şimdi Qualcomm'dan çip alıyorsan Qualcomm bunun üstüne karını koyuyor, satıyor. Qualcomm kendi telefonunu üretse emin ol çipin maliyeti o telefonun içine de düşecek. Apple'ın buradaki en büyük avantajı 3. parti bunu satmaması, kendi cihazlarında kullanması ve tabii ki üretim miktarı inanılmaz yüksek olunca maliyet
zaten
düşüyor.
Oradaki temel kriter o. Elektronikte çok üretirsen daha az fiyatı satabilirsin. Fiyat, evet. Öyle bir ölçeklendirme söz konusu ve tabii şey de var. Qualcomm paketinin içerisinde genelde Qualcomm şey yapmıyor. Snapdragon 800'ün ailesini modemsiz vermiyor. Eski bazı işlemcilerin modemsizde satabiliyordu kullanıcılara. Modem tarafından 3. partiye çalışabilme yeteneği kazandırabilmek için ama şimdi Snapdragon 810 fiyatını yükselten bir de modem faktörü var. Ama modeminde hadi $20 olduğunu farz edelim ki ben Computex'te MediaTek'le konuştuğum zaman şunu diyorlardı. Üreticilere Snapdragon 810'un paket olarak maliyeti $50-$55 seviyesinde. $20 onu koyduğun zaman Mesut geriye kalıyor $35'lık bir maliyet. $30-$35'lık bir maliyet. Orada da A9X'e kafa kafaya geliyor. İkisini performans olarak kıyasladığın zaman hani atla deve farklı evet. Onu söylemek gerekiyor. Şimdi A9 ve A9X'in özeline dönecek olursak eğer mesela A9'un maliyetini buna paketleme de dahil ama şey dahil değil onu söyleyelim. Bu üretimle ilgili olduğu için Ar-Ge tarafı dahil değil. Ar-Ge tarafından sonucunda
yüzlerce mühendis. Onu kalktığı zaman zaten uçuyordur.
Hepsi fiyat için geçerli olan bir durum evet. Tabii. A9'un maliyeti $22-$23 çıkmış. A9X'in maliyeti ise $33-$34 seviyesinde hatta $36 seviyesine yaklaşıyor.
İşte hepsi için geçerli değil. Qualcomm'da $35 dediğimizde o üretim Ar-Ge maliyeti de içinde. Anlatabildim mi? $35 satış fiyatı çünkü adamın.
Yani sonucunda şey var. Bunu şimdi satış fiyatına
bakarsanız... Apple'daki satış fiyatı değil, kendine maliyeti.
Kendine maliyeti. Tabii orada öyle bir durum da söz konusu ama şeye de bakmak gerekiyor. Ben biraz konunun derinlemesine yaklaşmaya çalışayım. Sonra TSMC ürettiriyorlar. A9X'in bu arada bazıları şeyi merak edebilir. A9 da çift çekirdek, A9X de çift çekirdek. Niye aradım $11-$12 bir fiyat farkı var? Birincisi A9X'in GPU'su daha farklı bir GPU. Çok daha güçlü bir GPU. Her GPU tasarımı içinde sonucunda GPU üreten Apple'ın kendisi değil. Apple'ın da aslında Qualcomm'a göre dezavantajlı olan o da GPU'yu dışarıdan alıyor. Mesela Qualcomm'da GPU'yu kendisi üretiyor.
Evet.
Ve aynı zamanda tabii ki A9X'in işlenmiş şekilde daha yüksek frekansa çalıştığı için verimlilik orada daha düşük. Çünkü bir çipin daha yüksek frekansa çıkması için daha yüksek bir titizlik seçmen gerekiyor onu. Arada bir 14-15 liralık fiyat farkı var Mesut. O merak edenler biliyordur, araştırmışlardır. O işlemcinin çıktığı yuvarlak bir şey var. Bir daire var, plaka var. Hı hı. O plakanın içerisinde o plakanın 165 verimlilikle üretildiğini düşündüğümüz zaman içerisinde yaklaşık 400 tane A9X çipi çıkıyormuş, zarı çıkıyormuş. O zarların da yaklaşık olarak işte 165-175'inin kullanılabilir olduğunu düşünürsek eğer 260 tanesi iPad Pro'larla beraber karşımıza çıkıyor. Ama toplamda bakacak olursak eğer maliyet anlamında rekabetçi bir maliyeti var esasında. Çünkü Nvidia'da mesela yüksek maliyet üreten firmalardan bir tanesi. O da sonuçta RG kendisi yapıyor. O da en nihayetinde baktığınızda kimseye vermedi çok fazla. Evet. Kendi tabletlerini
veremedi daha doğrusu. Vermedi değil de almadı kimse.
Birkaç firma denedi işte. Nexus 9'da vardı. Mesela Pixel C diye Nexus 6P ve Nexus 5X ile beraber Google bir tablet duyurdu. Nvidia'nın yeni platformunu kullanan. Çıkmadı. Ortada yok henüz.
İlk defa deli gibi yanınca tablet ısıdan.
Ve bununla ilgili son notu söyleyeyim Mesut. Şimdi bu maliyet araştırmasını yaparken Apple'ın sitesine girdim. Adamların iş ilanı bölümünde 600 tane donanım mühendisliği ilanı var. Yani adamlar sürekli büyüyorlar.
Hadi bu donanım mühendisi acaba donanım haber editör olunca falan da şey yapıyor musun onu?
Onu
isimden.
Bilmiyorum da. Şöyle bir durum var. Baktım hangi kriterlerde adamlar arıyorlar işte. Çip test uzmanı. İşte çipin içerisindeki bellek bant genişliğinin ölçeklenmesinden görevli uzman. Yani adama kadroyu da büyütüyorlar giderek. 2 sene sonra piyasa böyle gider ve bunların satış rakamları yükselmeye devam ederse hani performans anlamında, performansın dışında verimlilik anlamında çok başka bir noktaya gelebilirler. Belki ekşisi de ticareti büyütmek isterlerse yarın öbür gün Apple'ın işlemcisini kullanır hale gelebilir.
Apple dışarı işlemci vermez. Hepsinin ölmesini bekler. Tek tek böyle keyiften de izler herhalde. Ondan sonra çünkü o kadar yatırım yaptıktan sonra adam kendi telefonlarını, cihazlarını daha fazla satacak bu işlemciler sayesinde.
Yani bugün gelinen nokta itibariyle bunları söylediğimiz zaman da hani okuyucular işte iPhone diyorlar, fanboy diyorlar vesaire. Yani şimdi A9X'i alıyorsun eline Mesut. Arm'da bir rakibi yok. Şimdi ne diyeyim ben buna?
Ya sen o fanman diyenleri çok takma Erdi ya. Ben sana bunu söyleyeyim.
Hayır, şöyle bir şey var. Hani onu derken şunu söylemeye çalışıyorum. Hani Exynos 7420 kıl payı geride kalıyormuş da biz açık ara fark var diyormuşuz gibi. Orada bir yorum da şu, hani X86 ile kıyaslama söz konusu. Ben mesela geçtiğimiz sırada videosunu yayınladım, şunu söyledim. Şimdi X86 ve ARM yan yana getirip kıyaslayabileceğim bir takım argümanlar var. Geekbench gibi testler var ama onu söylerken şunu da söylüyorum. Geekbench'in kullandığı algoritmalar X86'yı doğru ölçekleyebilmek için yeterli olan algoritmalar değil. Fakat karşılaştırmak isteyenler için tablo bu. Zaten iPad Pro'yu eline aldığınızı görüyorsun. Bugün i3, i5 kullanan bir ultra bu kadar da hızlı bir alet.
Evet.
Yani atıyorsunuz arkadaşlar içerisine 4K video, size 4K video export edebiliyor. Ben hani bugün hep beraber test edelim. i3 işlemci ya da i5 işlemci bir ultrabook'ta 4K exportu ne kadar yapabiliyoruz?
İzleyemezsin. Premiere'in içinde zaten. Onu.
Sonucunda zaten hep Apple'ın avantajlı olduğu yer olarak neyi söyledik? Yazılımı da kendi yapıyor, donanımı da kendi yapıyor. Sonucunda işlemciyi yaparken çekirdeğin çok güçlü olmayabilir ama çekirdeğin yanına bir motor koyarsın. O motor 4K hızlandırmadan görevlidir. Sabit fonksiyonlu bir motordur. Ortaya çıkan sonuç hızlıdır yani.
Evet, doğru. Mediatek'e geçelim. Mediatek aslında uygun fiyatlı telefon kullanıcılarının yegane şeyi, ne diyeyim, dostu diyelim, değil mi?
Kardeşi.
Kardeşi diyelim. Mediatek Helio X12'yi duyurdu. X12'ye baktığımızda orta sınıftaki telefonların kurtarıcısı olacak gibi görünüyor. Yine orta sınıfta 4K yetenekliyle falan benim ilgimi çeken bir çip oldu.
Esasında şöyle, geçen senenin üst seviye cihazlarının performansını bu sene orta seviyeye getirecek bir platform gibi görülebilir. X10'un şimdi biz Mediatek X10'u biliyoruz zaten. X20'yi bekliyoruz. Hatta halihazırda Mediatek X30 üzerinde çalışmaları var. Sonucunda Snapdragon 820'ler, Exynos 8890'lar, Apple A9'lar, A10'lar derken onların da geri kalmaması gerekiyor. X12 yeni bir işlemciden ziyade, şimdi isimlendirme olarak baktığınız zaman yeni bir işlemciden ziyade X10'un revize edilmiş hali gibi görünüyor ama öyle güncellemeler yapmışlar ki Mesut, keşke bunu X15 deselerdi diye düşünüyorsun.
Evet, ya zaten özellikle medya oynatım yetenekleri üstünde deli revizyonlar var.
Zaten GPU'da da şimdi GPU'da 6000 PowerGear 6200'den 6250'ye geçirmiş ama orada iki önemli kriter var. Frekans artmış evet ama güncel API'lara destek vermesi. Vulkan desteğinden bahsediyoruz burada.
Evet.
En güncel API'lara destek vermesi itibariyle yarın Google Android 6.5'da Android 7.0'da biz Vulkan desteğini artık koyduk dediği anda destekler oyunlar çıktığında bu makinede de bu işlemcili cihazlarla hızlı şekilde çalışmaya başlayacak. Yine Cortex A3 tabanlı 8 tane Cortex A3 çekirdeği var. Bunların da frekansı yükseltilmiş. 2.25 GHz'de çıkartılmış. I/O tarafında, giriş çıkış tarafında yine güncellemeler söz konusu. İşte USB 3.1 destekleri, Type-C tarafında daha yaygın destek gibi unsurlar söz konusu.
Keza bu çipler şeyde çok sınırlanıyor derdi biliyorsun. Yani 21 megapiksel kamera desteği var yeni çipin. Daha öncesinde hep 13 megapikselle falan sınırlıyorlardı ki üst seviye telefonlarla fark oluşsun biraz. Bunu Qualcomm'da çok görüyoruz
Qualcomm
mesela.
Qualcomm zaten.
Orta seviyede 4K çeken aleti yok hala da. MediaTek'te bu yok Allah'tan. Yani ne varsa koymuş. 21 megapiksel kamera desteği var. 4K 30 kare saniye video işleyebiliyor.
Bak bugün Qualcomm'un daha yüksek fiyata satılan orta ve üst seviyenin girişi diyebileceğiniz çiplerinde hala H265 encode yeteneği yok.
Evet.
Dikot edebiliyor yani çözebiliyor ama kodlayamıyor. Bugün bizim Meizu'nun MX4'te gördüğümüz MTK'nın ya yani MediaTek'in 6595'i bile encode edebiliyor.
Yapabiliyor. 4K video çekiyordu alet.
Çekiyor, işliyor, kodluyor, oynatıyor. Her şeyi yapabiliyor. MediaTek dolayısıyla oradan zaten biraz da büyüyüp gitti. Çünkü üretici diyor ki Allah ne verdiyse koydum içerisine.
Evet, aynen.
Alırsan alırsın, almazsan kendin bilirsin. Gidersin Snapdragon 615 alırsın. Onda da pek çok özellik bulunmuyor diyor yani.
Yalnız yeni 28 nanometre HPS Plus hakkında ne diyorsun? HPC Plus hakkında. Yani hala da 28 nanometreden aşağı inmeye derdine şimdi, değiller mesela.
Ya normal neden dersen hani çok rekabetçi bir paket olduğunu görüyorsun. Performans, GPU evet, vesaire. Şimdi ucuza verebilmesi için bir yerden kırpması lazım. Nereden kırpıyor bu? Yeni üretim teknolojisine geçmiyor. Bugün Samsung demiyor ki 28'e 14'e gel aynı maliyetle atlayacaksın doğru. Demiyor. Daha verimlik, fazla para verirsen geçersin
bir
diye.
Bir de şimdi verimlilik dediğimiz olan şu arkadaşlar. Biraz evvel Erdi örnekledi ya işte 400 tane çip çıkıyor ama bunların 250'sini kullanabiliyorsun diye. Şimdi MediaTek için baktığınızda çipin fiyatını arttırıyor bu. Onun neyi kullanıyor? Verimliği daha yüksek olan. 400 tanenin 350 tanesini kullandığını istiyor.
E tabi çünkü ne dedik? Şimdi Qualcomm bir çipten $20 kazanabilir. Ama evet. MediaTek'in öyle bir kar marjı söz konusu olmadığı için hani o üretim verimindeki %60'a %40 oran riskine giremez o. O %90'a %10'a girebilir belki ama bunların hepsini üst üste koyduğun zaman işte MediaTek'in fiyatları daha uygun seviyede seyrediyor.
İşte yeni Meizu telefonları bekliyoruz artık bir işlemciyi kullanan. Çünkü gerçekten MediaTek dendiği zaman Meizu marka telefonun orada güzel işler ortaya çıkartıyorlar. Aynen. Belki Sony tarafından da M6 mı gelir?
Gelebilir çünkü değil Sony mi? MediaTek'le ilişkisini kuvvetlendirmeye başladı. Bugün Xperia M5 şeyini aldığın zaman performans olarak güzel telefon. Evet. Orada sadece MediaTek'in şeyi hızlandırması gerekiyor. Bugün artık 2016'ya giriyor. Sayla Android güncellemeleri konusunda, kaynak kodları konusunda esnekliği hem ekosistemi hem geliştiriciler hem de firmalara tam olarak verebilmiş değil. Bugün Sony uzmanlığı ve deneyimiyle o iş yapabilir ama Meizu o işi Sony gibi yapamayabilir.
Evet, yapamayabilir.
Onların yolunu açabilmek adına o tarafta biraz daha hamleleri atması gerekiyor.
Meizu da bir Nokia ile birleşse Avrupa'da o zaman fırtınalar eser aslandır dünyasında ama BlackBerry'ye geçelim. BlackBerry ülkemizde yok biliyorsunuz. O krizden sonra
hala diyor ki esasında.
Evet, kalmadılar. Ama bir fiyat var. BlackBerry Premium fiyatı ülkemizde belli oldu. Mağazalarda bulunabiliyor. Büyük ihtimalle biz parayla ithalat diye düşünüyoruz. Henüz daha gerçeğine ulaşamadık olayın ama 3200 lira bir fiyat var.
Yani biz seninle bunu konuştuğumuzda hani Türkiye'nin en büyük e-ticaretlerinden birisinin sonucunda bu fiyatlar girmişti. Senin orada tespitin doğru hakikaten onlar da sonucunda grey iş yapmaya başladı.
Grey iş
orada
yapıyorlar evet. Üçüncü parti firmalar var.
Üçüncü aracılarla satış gerçekleştirebiliyorlar. Şimdi oradaki fiyatlara bakıldığı zaman zaten ben daha önce bu konuya ilgili bir sosyal medyada paylaşım yapmıştım. Kadıköy piyasasında da ürünler var, fiyatları belli. Aynı fiyatlar hepsi burada da yansımış durumda. Yani Kadıköy'deki bir dükkanında hepsi burada satış yaptığını belki öngörmek yanlış olmaz. Fiyatlandırmada 3500 lira. Şimdi telefon çok
ben
güzel.
Ben yine söyledim 3200 dedim pardon.
Yani 3499 ben de fazla söyledim evet. Pardon. 1 lira altına inmek lazım. Telefon güzel bir telefon. Tasarımı güzel. BlackBerry'e bir takım yazılımsal güvenlik önlemleri.
Yani merak uyandırıyor vesaire. Özellikle klavye, o incecik ekran yukarı açılması filan.
Ama bugün itibariyle bu fiyatla Türkiye'nin en pahalı 32 GB depolama kapasitesine sahip telefonu alma.
Zaten alınmaz. Z10'da da erdi pahalılardı. Satmadı evet. Zaten. Yani o telefon o fiyata olmazdı. Daha düşük fiyatla çıksa da olurdu ama BlackBerry'de nedense fiyatı düşüremiyor. Dünyada da pahalı.
Peki sana bir şey sorayım. Bu telefon sence kaç para olsa satar?
Premium mi? Donanım olarak bence G4'te kafa kafaya fiyatı koyacaklar. Özellik olarak kazanacak o tarafta ve satı çekerdi.
Ya kaç para? Yani 1700-1800 mi diyelim?
1600-1700. Bunun değeri de. Bence bana kalırsa.
Bence de 2000 lira altı olması lazım. Yani hiçbir koşulda 2000 üstüne çıkmaması lazım.
Ya şimdi 2000 üstüne çıktık yine aynı şeyi tekrarlayacağız. Tekrarlamıyorum bu sefer. Siz anladınız. Orada başka telefonlar var. Steve Ballmer'ın Windows Phone ve Android uygulamaları ile ilgili bazı açıklamaları var. Zaten bu birazcık böyle bir değişik yola doğru gidiyor. Olacak mı, olmayacak mı?
Olmama ihtimali mesela, daha kuvvetli evet. Çünkü bu Android uygulamalarının Windows Phone'a gelme çalışmaları, Project Astoria vesaire son dönem hiçbir güncelleme yok. Windows o konuda ağzını da açmıyor. Hani
ya şimdi arkadaşlar bizi susturmuşlardı hatırlar mısın? Windows 10'da bunlar olacak falan filan böyle uzun uzun metinler yazmışlardı bizim o Windows 10'da adam olmaz bir sene bekleyin dediğimizde. Yine oraya doğru geliyoruz herhalde. Windows 10 bayağıdır bir konuşuluyor. Bayağıdır bir test ürünleri falan filan var. Var mı ortada şöyle elini alıp çatır çatır
yani,
kullandı?
Şimdi şöyle bir şey var. Windows 10 hakikaten başarı ulaşacaksa gerçekten de alternatif ekosistemlerdeki uygulamaları çalıştırabilirse olacak bu. Çünkü tek başına sahip olduğu özelliklere çok baktığı güzel. Zaman bugün en gelişmiş bir işletim sistemi demek çok mümkün değil mobilde. Evet tamam Lumia 950 XL'yi X'i alıp ya 950'yi alıp bir şekilde televizyona bağlı klavye fare entegrasyonuyla PC gibi kullanabilirsin ama ya o keşmekeşede kaç kişi girecek onu bilmiyorum. Giren girecek ona bir şey demiyorum ama O özellikten dolayı 100 milyonlar satamaz o telefon. Kesin olan da bu. Diğer taraftan kurtarabilecek dediğimiz o özelliklere bakıyorsun. İşte developer bloğuna bakıyorum. Son dönemde hiçbir güncelleme yok hakikaten. Yani ağızlarını açmamışlar. Project Astoria'da şu noktaya geldik. Android uygulamalarının %25 çalışır hale geldi gibi hiçbir ifade yok. Üstüne üstlük Steve Ballmer da çıkmış diyor ki Windows 10 Mobile, yani Windows 10'un mobil versiyonunun başarıya ulaşması için mutlaka Android uygulamalarının bu platforma gelmesi lazım. Çalıştırıyorlar olması lazım. Bu da demek ki olmayacağını görmüş ki aslında yanlış yapıyorsunuz. Doğru yol bu. Bundan vazgeçmeyin diye bir mesaj veriyor. Yani,
şimdi bir de onu da firmadan aldılar ya, o Surface başarısızlığından sonra kuyruk acısı da var. Arkadaşlar, Microsoft'u gerçekten mobil platformda görmek, rekabetçi olmasını istemeniz doğru. Yani bunu istemek
olsun zaten. Olsun. Büyüsünler, güçlensinler.
3 tane firma olsun, 4 tane olsun, 5 tane olsun, güçlü hepsinden ayrıca bir yetenek alalım. Daha uygun fiyata, daha güçlü telefonlar görelim. Ama şunu unutmayın. Bu firmanın 7.5'tan beri verdiği bazı sözler var. Bakın 8'de söylediği bazı şeyler var. 8.1'de söylediği bazı sözler var. Hiçbiri tutmadı. Hepsi yalan. Daha 8'de ne diyorlardı? Çekirdek aynı, hepsi çalışacak diyorlar. 8.1'de ne diyorlardı? Çekirdek aynı, şimdi hepsi çalışacak diyorlardı. 10'a geldik, ne diyor? Çekirdek aynı, şimdi hepsi çalışacak diyor. 11'e doğru gidiyoruz zaten. Aldık hızımızı, gidiyoruz. Az kaldı yani 11'e. Bakalım, inşallah tutar. Ama ben size söylüyorum, çok dikkatli davranın. Sakın üst seviye cihazlarında hemen lap diye atlamayın. Bu firma 920 kullanıcılarını halen bekletiyor. Onlar güncelleme bekliyorlar. Ona falan geçeceklerini düşünüyorlar. İnşallah olur.
Yani şimdi çok güzel bir şey oldu. Yani ortada çok güzel bir şey var. Evet. Telefon süper. Yazılım harika. Fiyat çok güzel de biz almayın mı diyoruz?
Yok, biz kötülüğünü istiyoruz. Biz karanlık müşteriyiz.
Ben niye kötülüğünü isteyeyim? Yani şimdi şöyle bir şey var. Ben bir taraftan da ne diyorum? Microsoft'la biz donanım haberi ne yaptık? Uygulama geliştirme derslerine başladık.
Evet,
yani
başladık. İlk videolar yayınlanacak bu hafta sonu.
Şimdi ben ne istiyorum burada? Güzel bir şey olsun. Ben kötü olan bir şeyi gidin 2500 liraya verin de Microsoft büyüyecek, kütülecek diye söyleyemem.
Yok, bunlar farklı. Yani dışarıdan farklı görünüyor tabii. Şimdi aldığı var. General Mobile'in teknik servisini gezdiğimizde orada muhalif arkadaşlar da vardı. Bize oldukça fazla muhalefet gösteren. Gezinin sonunda dediler ki ya işte dışarıdan göründüğü gibi değilmiş. Ve o videoda bazı arkadaşlara şey denmiş, kaç lira aldığınızda böyle söylüyorsunuz, darılmış mesela. Dedim abi bak, yani şey gibi değil değil mi dedim. Oradan izlediğin şimdi gibi ben, işin içinde olmak.
Bak ben sana bir şey söyleyeyim. İşte Lumia 950 X'lerinin videosunu çektik, yayınladık değil mi? Türkiye'de herhalde başka da video yapıyorlar, evet. Yanlış biliyorsam. Nasıl yayınladım biliyorsun, tatile gittim. Yani kişisel tatilimi yaparken mağazayı gördüm. Okuyucularımızla içerik paylaşalım diye gittim çektim. 950 X'leri de elime aldım. Xperia Z5 de elimdeydi o vakit. iPhone 6 Plus de elimdeydi. Diyorum ki bu fiyat segmentinde plus fiyatı, çünkü diğerlerinin aşağı kalır, evet, gibi değil. Bu fiyat segmentinde malzeme kalitesi kötü. Nokia'nın o yüksek malzeme kalitesi hassasiyetini sürdürememişler. Adam bana diyor kötülüğünü istiyorsun. Ya 3 devun elime almış kullanmışım. Aldın mı sen elinde?
Yok, yani, yani yurt dışındaki incelemeleri de okusunlar. Senden sonra çıkan incelemeler yeni yeni çıkmaya başladı biliyorsun. Hepsinin ortak görüşü ne? Premium segmentteki kasa kalitesine sahip değil telefon diyorlar.
Evet, yani
yani bir premium telefon değil ama iyi yoldular.
Tamam, donanım
demişler.
Olarak güncel bir donanım, evet, sahip. Android'deki üst seviye cihazlarla benzer donanımla paylaşıyorum. Kasa kalitesi kötü. Tamam, kapak değiştirebiliyor eyvallah, ama ben genel kasa kalitesinden bahsediyorum. Ha, bazı arkadaşlar şunu söylüyorlar. Kapak değiştiği için farklı kapaklarda alabilirim. Tamam, sonra gider 200 lira verip de deri kapak alırsan ona ben bir şey diyemem. Ama ben default haliyle değerlendirmek zorundayım. Çünkü bugün bakıyorsun Mesut, iPhone 6 SE'ye de kapak takabiliyorsun. Spigen'in armor kapağını alırsın. 500 metre atsan bir şey olmaz telefonu, evet, ya da başka bir markanın. Dolayısıyla değerlendirme yaparken o saf duru haliyle kullanıcıya ne veriyor ona bakmak lazım birazdan.
Xiaomi Mi 4 için Windows 10 Mobile ROM'u çıktı arkadaşlar. Eğer Mi 4 sahibiyseniz bunu deneyebilirsiniz ve deneyip en azından bunlar niçin Windows Mobile için böyle şeyler söylüyorlarmış birebir görebilirsiniz.
Yani çok güzel oldu. Zor olmayan bir yöntem var. Bir flashlama uygulaması var. Onu bilgisayara koyup onun üzerine hemen çok hızlı bir şekilde kurabiliyorlar.
Zaten Xiaomi'nin tüm telefonlarda bir şeyler flashlamak çok kolay. Adamlar bunu bayağı bir kolay hale getirmişler.
Şimdi bu esasında az önceki Windows 10 konusuyla da ilişkili. Hani biz buna ticarette pazar payı satın alma girişimi diyoruz. Çünkü dikkat edersen Xiaomi Windows 10'un yeni bir cihaz çıkarmıyor.
Çıkarmadı, evet.
Android'li bir cihaza Windows 10 kurma yoluna bir adım atıyor ki orada muhtemelen Microsoft'tan finansal destek görmüşler. Çünkü kimse durup dururken
yapmaz böyle
bir şey. Var olan bir telefonla böyle bir şey yapmasaydı ki yeni telefon harifesinde. Denilebilir. Buradan Microsoft ne kadar yürür bundan emin değilim. Tamam, Mi 4 çok satan bir telefon oldu ama daha ziyade Çin pazarına yönelik bir cihazdı o. Hani Mi 4'e Windows 10 kurup memnun kalan bir kullanıcıyı belki Mi 5'in Windows 10'unu üretmeye zorlayabilir mi? Bunu bekleyip görmek lazım. Mi 4'e olanlar kurup denerlerse fikirlerini de bizlerle paylaşabilirler yine bu videonun altında. Ama bundan böyle bir yöntemden ziyade üreticilerin Windows 10'un yeni cihaz çıkarmaya sevk etmek gerekiyor.
Birkaç tane duyduk hani Japonya'da, Mopanya'da bir şeyler olacak tarzında ama bakalım,
evet,
göreceğiz.
Evet, tuhaf telefonlar var da ben hani sen Sony'dan duydun mu Windows 10 telefon çıkaracağım ya da
niye?
Samsung'dan duydun mu Windows 10
niye
telefon çıkaracağım?
Niye çıkarsınlar ki? Adamlar zaten Android tarafında
mücadele ediyor. Samsung'un en son çıkardığı Windows 10, Windows Mobile, Windows 8'li cihazlar, Windows Phone 8'li cihazlara bakıyorsun Mesut. Microsoft'la anlaşma yapmışlar. Microsoft 1 milyar dolar vermiş. Şöyle vermiş. Biliyorsun Microsoft esasında her satın Android cihazdan telif hakkı alıyor.
Evet, telif hakkı alıyor.
Samsung'a diyor ki sen bunu ödeme.
Sen bunu çıkar.
Ama sen de Windows 8'de, Windows 18'de cihaz çıkar. Keza bugün bakıyorsun Samsung'un Android'li cihazlarında OneNote var, Skype var. Default var, yani evet. Kurulu yani yüklü olarak geliyor. Bunlar hep ticari şeyler. Belki Microsoft bu şekilde bir yöntemle ilerlemeye çalışabilir ama Microsoft'un temelindeki sorun şu arkadaşlar. Hala mobile olması gerektiği kadar yoğunlaşabilmiş değiller. Temel problem de buradan kaynaklanıyor. Bugün Apple'a bakıyorsun. MacOS da ilerliyor, iOS da ilerliyor.
Ya şimdi onların sıkıntısı şu oldu biraz da onu söyleyelim. Benim gördüğüm en azından yanlış da düşünüyor olabilirim. Şimdi Microsoft'a baktığınızda yazılım firması ve işine işletim sistemi geliştirmek, işte iş tarafında sanallaştırma teknolojilerine yönelmiş durumda şu anda. O tarafa çözümler bulut üretmek. Teknolojileri. Bulut teknolojileri üstüne gidiyorlar. Şimdi aynı firma, aynı ekiple böyle firmadan bağımsız bir kuruluş kurmadan bir de mobil platform için çalışıyor. E şimdi masa üstüne çıkarttı Windows 10 deli gibi eleştiri almaya başladı. Kullanıcılarda negatif geri dönüşler var. Evet.
Sen memnun musun mesela?
Ben memnun değilim. Ben de Windows 8 birden daha fazla memnundum. Başlat menüsünü ben ekliyordum zaten 3. parti çatır çatır çalışıyordu.
Aynı deneyimi yaşayanlar varsa lütfen paylaşsınlar. 2015 model dizüstü bilgisayar Windows 10 kuruyorum. Alet kapanmıyor.
Evet.
Açılmıyor. Kapanmıyor. Daha yavaş yani çalışıyor. Böyle bir şey olamaz ya.
Zaten en büyük sıkıntısı bence daha yavaş tepki vermesi. Windows 8.1 daha hızlı tepki veriyordu. Daha hızlı kapanıp daha hızlı açılıyordu. Şimdi onları göremiyorum ne yazık ki. Güncellemelerle de onu getirdiklerini söylüyorlar. Göreceğiz. Şimdi bir tarafta öyle bir mücadele verirken bir tarafta mobil yöneliyor bir de donanım çıkartmaya çalışıyor. En güzeli o işletim sistemini tamamen şey yapıp bence hepsinde ortak çalışacak falan diye vazgeçip bu işten. Doğru düzgün mobil platformu yönlendirip bir ekibi tamamen şirketten ayırıp yani ikinci bir şirket kurup belki o tarafa bağımsız bir grup olarak ilerlemesini sağlamak herhalde. Yoksa bu iş böyle gitmeyecek.
Yani zaten benim öngörüm de 2016'da istediklerini tutamazlarsa sonrasında o iş çok devam edilebilir.
Yani şöyle düşünün. Windows 10'un hatasını mobil grup çekiyor. Ya o grubun geliştirdiği bir şeyin hatasını. Hep beraber geliştirmek zorundalar çünkü. Bir yerde bir sonuç çıkması lazım.
Mobil grubun daha önce yaptıklarını da gördüm.
Yani, şimdi yani onlar da...
Orada da hani evet. Çok ete dişe dokunur bir şey yok açıkçası. Yani
neyse göreceğiz herhalde ya.
Şöyle bir şey var. Ben şu an Lumia 950, Lumia 950 XT'yi Nokia'dan gelen kamera teknolojileriyle beraber Android 6.0'la piyasaya sürsen zaten cihaz üreticisi olarak para kazanırsın. Öyle baktığında fiyatı tutarsan. Yani sonucunda biz malzeme kalitesi iPhone 6'sı Plus'la yarışamıyor dediğimiz zaman telefonun kendisini topyekun kötü demiyoruz. Telefonu uygun fiyata güzel bir yere konumlarsan Android 6.0'la satar diyorum yani.
1520 kaç senelik cihaz kullanıcılarımızdan senelik vereceklerdir. Cihaz. İçine onun Android yükle 6.0.
Bugünün en baba cihazlarından birisi olur yani.
Öyle bir anlatırsın ya şakır şakır çalışır. O aletin kasa kalitesi malzemesi zaten çok iyi. 6.0'ı da yükle en iyi 6 inç cihaz olur
ki
belki.
Bugün de markette 1200 liralara falan sıfırı bulunuyor galiba. O evet. Noktaya gelmiş durumda. Ben incelediğim zaman hakikaten de tavsiyeler ödülü de vermiş olacağım. Çünkü neden?
Windows platformunun en iyisiydi çünkü.
En iyisiydi. Malzeme kalitesi iyiydi. Büyük ekran isteyenler için iyi bir seçenek. Kamerası evet. Vesaire güzel çalışıyordu. Bugün de hakikaten bir Android 6.0 atabilsin içerisine. Çok güzel
bir şey olur. Keşke bir de öyle bir seçenek sunsalar işte kullanıcılara. 4 inç iPhone haberleri var. 4 inç iPhone bilmiyorum ister misiniz ama ben aynı o C serisindeki başarısızlığın yaşanacağını düşünüyorum. Yani çok da şey olmaz verdi.
Şimdi 5-7 bayağı bir hatalı oldular. Bu hatalı bir plan izlediler.
Fiyatı hatalıydı zaten.
Tabii yani gerçi bu da yani 100 dolar olmayacak onu söyleyelim en baştan. Ama 500 doların altı hedefleniyormuş onu paylaşmakta fayda var. 5'e çok büyük bir hataydı. Çok ciddi hani rengarenk bir telefonu vesaire ama istedikleri rakamlara zaten ulaşamadılar. Sonrasında sessiz sedasız bir şekilde piyasadan çıkmış oldu. Çünkü 5C yerine...
İkinci el iPhone 5 alıyordun yani daha iyiydi.
Alıyordun ya da 5C'nin fiyatını biraz daha aşağı çekselerdi çok daha şey olur. Evet. Tabii bu Apple'ın politikaları böyle çalışmıyor. Onların genelde bakış açıları farklı oluyor ama... Şimdi 4 inç iPhone'la ilgili ki isim de iPhone 6C olarak telaffuz ediliyor. Ve 2016'nın ilk birkaç ayı içerisinde piyasaya çıkacağı söyleniyor. Donanım olarak 4 inç ekranda A8 yani iPhone 6'nın işlemcisi... keza muhtemelen yine 1 GB RAM ve iPhone 5'lerin kamera paketini göreceğiz. Yani arkada 8 megapiksel ya da 5 megapiksel önde ise 1.2 megapiksel çözünürlüğü bir kamera. Yani fiyatı da 500 doların altı. 500 doların altı derken tam olarak neresi hedeflenecek onu bilmiyorum.
iPhone 6 ile aynı fiyat mı olacak acaba?
Yani şimdi 499 dolar olursa ayrı bir hikaye ortaya çıkar. 399 dolar olursa ayrı bir hikaye çıkar. Çünkü evet yani 399 dolar dediğimiz zaman belki daha yüksek donanıma sahip Android telefonların altında kalabilir fiyat performans dengesi olarak ama 399 dolara yeni bir iPhone dediğiniz zaman çok donanımıyla ilgilenmeyen bir kitlenin de ilgisini çekebilir esasında.
Ya şimdi iPhone'da onların kaçırdığı nokta bence şu. Şimdi insanlar iPhone'a para veriyorlar, satın alıyorlar ama
iPhone oluyor yani adam.
Hem iPhone oluyor hem de piyasadaki en iyi telefonlardan bir tanesini satın alıyor donanımından kamerasına kadar. İşte orada öyle bir sıkıntı var. Yani işi özetlersek genel olarak baktığında kullanıcı iPhone'un en iyisi olmasını istiyor. Kalkıp da işte birazcık daha ucuz aldım, kötü iPhone aldım filan demek istemiyor. Çünkü elindeki kötü iPhone olduğu belli. Hani tutuyorsun ama aynen, ucuz iPhone aldığın belli oluyor bu sefer.
Ben de son olarak şunu söyleyeyim. Bugün iPhone 4S, 5S bile Türkiye'de 1000 lira üstü fiyatlarla satılan cihaz. Yani 4S biraz daha 1000 liraya yakın ama zaten 5S vesaire baktığınız zaman 1700-1800 lira gibi fiyatları var. Dolayısıyla en iyi noktada bile bu telefon o fiyatla geleceğini tahmin edersek, eğer ki donanımı daha yüksek olduğu için belki 2000 liralara daha yakın bir konumda da yer alabilir. Fiyatı biraz yüksek olacak gibi görünüyor.
Evet, tabii kullanıcılar burada yorumlarıyla bize de katkı sağlayacaklar, görüşlerini sunacaklardır. Mobilitenin sonuna geldik. Son haberimizdi. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.